Ayrım 17, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 195. Çin ordusunun Doğu Türkistan'daki saldırısı üzerine. Gönüldaş Carlos, Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlara karşı gerçekleştirilen Çin saldırısını nasıl değerlendirdiğinizi öğrenmek isterdik. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz bize? Vahim bir durumun söz konusu olduğu aşikar. Ancak çatışmalarda katledilen birkaç yüz Müslüman kardeşimiz hasebiyle buna soykırım adının verilmesi tam olarak yerli yerine oturmuyor bence. Mesela Irak'ta olup biten onca katliamdan sonra bile bir soykırımdan bahsetmiyoruz. Amerikan kuşatma, saldırganlık ve ambargosunun başladığı 1991'den itibaren Irak'ta milyonlarca insan ölmesine rağmen yine de Irak'ta bir soykırım gerçekleştiriliyor demedik. Doğu Türkistan'da katledilen kardeşlerimiz için elbette hepimiz kalpten üzüldük. Hakikaten içimizi acıtan hadiseler gerçekleşti. Ne var ki doğru terminoloji kullanmamıza mani olmamalıdır bu. Kardeşlerimizin davasına yardım edeceğini de sanmıyorum bu nevi teşhislerin. Yapmamız gereken gerçekçi olmak ve meselenin başlangıcına gidip tarih okumaktır. Türkistan'dakiler de dahil olmak üzere Türkçe konuşan tüm bu kavimlerin bugün Karadeniz'den başlayarak her yöne uzanan bir coğrafyaya dağıldıklarını görüyoruz. Tatarların mesela yüzlerce yıldır Almanya'da, hatta Polonya'da, yine elbette Rusya'da ve Ukrayna'da mukim olduklarını biliyoruz. İşte tüm bu kültürel anlamda Türk olan kavimlerin desteklenmesi ve Çin'den Karadeniz'e kadar olan coğrafyada konfederasyon benzeri bir yapı dahilinde birleştirilmesi gerekmektedir. Peki şu an Türkistan'da olan bitenler nedir? Ona bakmaya çalışalım. Unutmayınız ki 1917'de mahalli beyler tarafından bugünün ifadesiyle feodal bir rejim olan Türkistan Devleti kurulmuştur. Bu devlete tarihin gördüğü en sinsi sömürgeciler olan İngilizler de yakın alaka göstermiştir. Bu Türkistan Devleti'nin silahlandırılması teşebbüslerinde İngilizlerin adı geçmektedir. Tabii çok sevdiklerinden değil, kendi hesapları bakımından. O sıralar Rusya'da bir devrim olmuştu ve bu devrim sayesinde o dönem Ruslar da dahil büyük sıkıntılar içindeki tüm kavimlere bir takım haklar, demokratik ve ekonomik imkanlar temin edilmesi amaçlanıyordu. Ne var ki süren savaşlar ve başkaldırılar sebebiyle tüm bu hedefler gündemden düştü. Yıllar yıllar süren savaşlar oldu. Enver Paşa da buralarda başrollerdeydi sanıyorum. Her neyse, Türkçe konuşan tüm bu kavimlerin milli ve kültürel hakları saygıdeğerdir ve hiç şüphesiz savunulmalıdır. Fakat bu hakların sömürgeciler tarafından, emperyalistler tarafından daima istismar edilmiş ve edilmekte olduğu da hiçbir zaman unutulmamalıdır. Neticede olan bitenin güya hakları savunanlara pek fayda getirmediği, tersine onların kendi öz çıkarlarının ve bu uğurda mücadele eden hareketlerin aleyhine sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Kızıl Ordu'nun İslam Devleti denilen bazı aşiret yapılanmalarına son verdiği doğrudur. Lakin yapılan zulümler ayrı fasılda mutlaka dikkate alınmak üzere, şunu da biliniz ki adının başına İslam konmakla bir devlet İslam devleti olamaz. Size bir şey söyleyeceğim. Bugün İsrail'deki işgal altındaki Filistin'deki bir kibbutz'ta ortak tarım işletmesi, Yahudilerin emrinde çalışan Müslüman bir Filistinli, bir takım Arap ülkelerinde olanlardan çok daha fazla hakka sahiptir. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Güya İslam Devleti addedilen bazılarıyla İsrail arasındaki apaçık bir tezattan bahsediyorum. Hoşumuza gitsin gitmesin bir gerçekten bahsediyorum. Neticede Kızıl Çin Türkistan'a girdi ve büyük, çok büyük zulümlere imza attı. Bir takım müspet hadiseler de gerçekleşmiştir muhakkak. Yine de olan olmuştur. Şu an itibariyle Çin büyük ekonomik gelişme kaydetmiş ve Maoizmin bir takım ideolojik aşırılıklarını da bugün gelinen noktada kontrol altına almıştır. Uygur kardeşlerimizin problemleri de eminim çok geniş bir siyaset çerçevesinde yeniden ele alınacak, bugünkünden çok farklı bir mevkide ve el birliğiyle çözüme kavuşturulacaktır. Çin'de azınlıklar için çıkartılmış özel bir yasa vardır. Çin'de azınlıkların tamamen menfi bir ayrımcılığa tabi tutulduğunu söylemek pek de doğru değildir. Örnek olarak şehirlerde yaşayan Çin vatandaşlarının kız veya erkek fark etmez, sadece bir tane çocuk yapma hakkı varken, kırlık bölgelerde yaşayanlara iki çocuk yapma hakkı verilir. Bir başka deyişle şehirlerdeki işçilere bir çocuk, köylülere ise iki çocuk yapma izni verilir. Şayet izin verilen bu sayıları geçerseniz her çocuk için çok ağır bir vergi ödemek zorunda kalırsınız. Böyle de yapmak zorundadırlar çünkü çok kalabalık bir nüfusa sahiptir Çin. Oysa mesele azınlıklar olduğunda böyle bir kanuni sınırlamaya tabi değildir onlar ve diğer Çin vatandaşlarının sahip olmadığı bir muafiyete maliktirler. Mesela bir Uygur değil bir veya iki çocuk isterse 20 çocuğa bile sahip olabilir. Onlara mani olacak bir kanun yoktur. Bunlar bilmemiz ve hakkını teslim etmemiz gereken gerçeklerdir. Elbette Uygurlarla dayanışma içinde olmak zorundayız. Ancak şunu da unutmamalıyız ki, mesele yalnızca Türkistan'dan ibaret değildir ve Uygur mücahitlere yönelik katliamlarda başı çeken bir başka güç de Amerika ve müttefikleridir. Yüzlerce, binlerce Uygur Guantanamo'ya gönderilmiş, üstelik birçoğu kaybedilmiş, yani Amerikan güçleri ve müttefikleri tarafından katledilmiştir. Anlıyorsunuz değil mi? Çinliler tarafından yapılmamıştır bunlar. Şurası da bir hakikattir. Orada Çin devlet güçleriyle çarpışan mücahitler ve geçmişten bugüne süregelen çatışmalar da vardır. Şayet bir mücadele başlatmışsanız, kuşkusuz bedelini de ödeyeceksiniz. Bunda şaşıracak bir durum yok. Diğer yandan göçmenlerin getireceği dinamizmden yararlanma siyaseti uygulayan Çin devleti, diğer başka amaçlarla da iç içe olarak Uygur toprağını Han Çinlileriyle doldurmuştur. Bu her ne kadar bir bütün olarak Çin'in gelişmesi demekse de, bunca çoğalan bir Çinli nüfus karşısında kendi toprağında azınlık durumuna düşme endişesi taşıyan Uygurlar da haliyle büyük rahatsızlık doğurmakta, onlar da tepkilerini ortaya koymakta, çoğu çatışmanın fitili de işte böylece ateşlenmektedir. Fakat her ne olursa olsun bunlar bir soykırım ithamını haklı çıkaracak gerekçeler değildir. Üstelik az önce ifade ettiğim gibi azınlıkların bunları boşa çıkartabilecek bir takım hakları da vardır. Hem de Çinli çoğunluğun sahip olmadığı haklar. Bir de Çinliler çok zeki ve çalışkan insanlardır. Böyle giderse çok yakında hem iktisadi hem de askeri anlamda dünyadaki birinci süper güç olacağı aşikardır. Bir diğer husus. Çin'in başka ülkeleri kendi sömürgesi yapma, çevresindeki ülkelere gözünü dikip sınırlarını genişletme gibi bir politikası yoktur. Tarihi bir hakikattir bu. Kaldı ki bu durum Çin'in yalnızca Cumhuriyet dönemiyle kayıtlı da değildir. Geçmişten bugüne çok uzun bir zamandır böyledir. Halbuki nedir? En güçlü olanlar daima en zayıfları işgal eder, sömürgeleştirir yahut sömürgeleştirmek ister. Umumiyetle böyle olmuştur. Halbuki Çin ne Irak'ı ne Afrika'yı ne Latin Amerika'yı sömürgeleştirmiştir. Çin'in orada burada askeri üsleri falan da yoktur. Çin diğer tüm ülkelerle olan milletler arası münasebetlerinde onların varlıklarına saygı göstermesini bilmiştir. Diyeceğim o ki Türkistan'da olup bitenleri kendi zaviyemizden doğru değerlendirmek için iki şeye aynı anda malik olma durumundayız. İlk olarak sıcak bir kalbe, ikinci olarak da soğukkanlı bir zihne. Sıcak bir kalbimizin olacağı tartışılmazdır. Çünkü söz konusu olan Müslüman Uygur kardeşlerimizdir. Onların tabii haklarına tam manasıyla sahip olmaları ve inandıkları gibi yaşamaları en büyük dileğimizdir. Lakin hadiseyi sloganlarla ve tamamen menfi istikamette değerlendirmek ve gerçeklere gözünü kapatmak da olmaz. İşte bu anlamda soğukkanlı tespit ve değerlendirmeler şarttır. Gerek tüm dünyadaki siyasi ve iktisadi durum, gerekse Uygurların kendi bölgelerindeki şartlar bakımından gerçekli tahliller yapılmalı ve gerçekçi siyasi hedefler belirlenmelidir. Bir örnek vereceğim. Herhangi bir Çinlinin yurt dışında herhangi bir ülkeye gitmesini ve orada çalışıp iş kurmasını engelleyen bir yasa yoktur. Bu sebepledir ki mesela Costa Rica'ya, Kongo'ya ve diğer ülkelere gidip yatırım yaparlar. Aynı serbestiyet kendi ülkeleri için de geçerlidir. Yani Çin dahilinde mesela Türkistan'a gidip orada çalışmasını yahut yatırım yapmasını da engelleyemezsiniz bir Çinlinin. Gelmek istediğim nokta, bugünün şartlarında Çin'de bağımsız bir Türkistan bence gerçekçi bir hedef değildir. Niçin? Çünkü bu doğrultudaki bir büyük kalkışma, çok büyük ve çok vahim bir tehlikeyi beraberinde getirme istidadındadır da ondan. Milyonlarca değil, yüz milyonlarca Çinli'den bahsettiğimiz unutulmasın. Bugünkü gibi birkaç yüz Uygur Müslümanının katline sebebiyet veren ikinci dereceden hadiselerden bahsetmiyorum. Korkarım ki bağımsızlık hedefine yöneltilmiş bir Türkistan ayaklanması durumunda artık Türkistan diye bir şeyin ortada kalmaması mevzu bahis olabilir. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Evet. Türkistan diye bir şey artık mevcut kalmayabilir ve biz böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz. Bu yüzden de Uygur kardeşlerimizin Türkistan'da eğitimlerine ehemmiyet vermelerini, kendilerini geliştirmelerini, Çinli komşularıyla kendi topraklarında rekabet edebilmek için çok sıkı çalışmalarını arzu ediyoruz. Yapmaları gereken budur bence. Konuştuklarım kulağa çok devrimci gelmeyebilir belki. Ancak gerçekçi olan bence işte budur. Üstelik en azından kağıt üzerinde de olsa Uygurlar Çinlilerle aynı, hatta daha fazla haklara sahiptir. Diğer taraftan Türkiye çözüm bulmak noktasında önemli bir rol de oynayabilir. Türkistan meselesine bir çözüm bulmak üzere niçin bir çalışma yapmaz ki Türkiye'deki üniversiteler? Diplomatik münasebetleri daha da geliştirip bir takım anlaşmalarla Türkistan'da muhtelif dallarda Türkçe eğitim yapacak üniversiteler açma yoluna niçin gidilmez ki? Niçin Uygur öğrenciler Türkiye'ye eğitim için getirilmez ki? Hatta meselenin iktisadi yatırım yönü de vardır. Bugün Amerika milyarlarca dolarlık yatırım yapmaktadır Çin'e. Aynı şeyi Türkiye niçin yapmasın ki Türkistan'da? Kapitalist mantıkla düşününce bile hedef bu istikamettedir. Bu münasebetler sürecinde Türkistan'daki sanayi de geliştirilebilir. Neden olmasın ki? Ne kadar güzel olurdu. İşte yapıcı çözümler bunlar olabilir ancak. Yoksa böyle çatışmalarla falan olmaz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Uygur olmak Türkiye'de bir şey ifade edebilir. Ama Çin'de bu neredeyse hiçbir şey demektir. 1,5 milyara yakın Çin nüfusu arasında yaklaşık %1'e tekabül eden varlıklarıyla Çin için ciddi bir tehdit ifade etmez Uygurlar. Bu gerçeği hesaba katmak durumundayız. Şunun için söylüyorum, kalbimiz Uygurlar için atıyorsa şayet ki öyle, Uygurları kendi kendilerini imhaya sevk eden Amerikan emperyalizminin dolmuşuna gelmemek, insanlarımızı da bu dolmuşa getirmemek borcundayız. Ümit ediyorum ne demek istediğim anlaşılıyordur. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz Gönüldaş Carlos. Kıymetli görüşlerinizi şimdiye dek olduğu gibi muntazaman öğrenmek ve okuyucularımıza aktarmak en büyük dileğimiz. Eskiden olduğu gibi telefonda rahatça görüşmemiz mümkün değil şu dönemde. Avukatlarım ve Venezuela Büyükelçiliği dışında geçmişte arayabildiğim tüm numaralar engellenmiş durumda. Annemi bile arayamıyorum. Direkt Fransa Devlet Başkanı'nın verdiği bir emir gereği böyle. Sözde demokrasilerini ve kanunlarla teminat altındaki konuşma hürriyetine aykırı bir durum elbette. Oysa hep söylediğim şudur benim. Şayet konuştuklarımda yasaya aykırı bir şey varsa beni mahkemede yargılarsınız. Eğer suçluysam cezamı da kesersiniz. Fakat ifade hürriyetimi elimden alamazsınız. Kaldı ki ben yanlış bir şey de söylüyor değilim. Sadece düşündüklerimi ifade hürriyetimi kullanıyor, görüşlerimi paylaşıyorum. Zaten beni yargılayabilecekleri kanuni bir temel de bulamadıkları için bu tarz yasa dışı baskılardan medet umuyorlar. Böyle engellemeler kesinlikle adil değil ez cümle. İnşallah Fransa tarihteki ifade hürriyetine sahip çıkan geleneğine geri dönecek, ileride daha iyi bir rejim kurulacaktır. Her neyse son sözüm şudur. Türkiye, Çin'e soykırım suçlamasında bulunmayı bırakmalı, kendi çevresine ve mesuliyetlerine bakmalıdır. Soykırım bir toplumun tamamen yok edilmesi demektir. Amerikan emperyalizmi tarihte benzeri çok az görülmüş bir barbarlıkla, Türkistan'daki gibi birkaç yüz kişiden bahsetmiyoruz, milyonlarca Müslümanı katletti Irak'ta. Hiç buna soykırım diyen oldu mu? Türkiye'nin ilk yapması gereken bu katillerin askeri üslerini ülkesinden söküp atmasıdır. Müslümanları bombalamak için Türkiye'yi bir üs ve geçiş hattı olarak kullanan İsrailli haydutları eğitmekten vazgeçmesidir. Düşmanımız olmayan Çinlilerle yok yere uğraşması değildir. Türkistan'da olan bitenler son haddiyle üzüntü vericidir ancak mesele öyle kolayca ağızdan dökülenler kadar basit değildir. Hakikat de değildir. Üstelik Somali'yi bombalayanlar, Sudan'a saldıranlar, Küba veya Venezuela'ya bayrak açanlar, Irak ve Afganistan'ı yerle bir edenler, İran'ı imha planları yapanlar Çinliler değildir. Türkistan'da mücahitlerin bazı saldırılarına kadar Müslümanların emperyalizme karşı, mesela Sovyet işgaline karşı mücadelesine sempati duymaktaydı Çin. Sonra işler bir nebze değişti tabii. Şu an Suudiler ve Siyonistler dahi kendi menfaat ve propagandaları için Türkistan'da yatırım yaparken, Türkiye'deki sermaye, hatta İslami sermaye niçin yatırım yapmasın ki Türkistan'da? İhtiyacımız olan yalnızca budur. Bu nevi çözümlerdir. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 11 Temmuz 2009. Afrika. Sudan'dan Fransa'ya nasıl kaçırıldım? Bugün 15 Ağustos 2009. 15 Ağustos dünyanın yarısında Hazreti Meryem'e adanmış dini bir bayrama tekabül eder aynı zamanda. Bugünün beni ilgilendiren tarafı ise Sudan'dan yasa dışı yollarla kaçırılarak özel bir uçakla Fransa'ya, Paris'teki bir hava üssüne getirilişimin ve Fransız kanunlarına da aykırı biçimde özel bir gözaltı merkezine konuluşumun 15. yıl dönümü oluşudur. Bu yasa dışı operasyon ve alıkonuluş yalnızca Fransız değil, Amerikan ve İsrail gizli servislerinin de dahil olduğu ve onların baskısı altında şekillenmiş bir hadisedir. Burada operasyona dahil olan ülkelerin hukuki sistemleri bakımından olduğu kadar, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in göz önünde onların resmi çerçeve ve uygulamalarına da tamamen aykırı biçimde apaçık bir hukuksuzluk cereyan etmiştir ki, zaten hadisenin bu yasa dışı yönü üzerinde birçok zeminde sayısız tartışma vuku bulmuştur. Mesele farklı ülke vatandaşlarına karşı birbirinden çok farklı muameleler yapılması ve tüm bunların güya milletler arası hukuk nezdinde birbirine çok aykırı biçimde izah edilebilmesidir. Başka ülkelerin iç hukukuna müdahale bakımından bir örnek vereceğim. Burma'daki muhalefet lideri Aung San Suu Kyi'nin bir takım Amerikan yetkilileri tarafından ziyaret edilmesi akabinde serbest bırakılması istenen bu kadın liderin alacağı cezanın ev hapsi olarak tayinine giden süreç. Ben elbette bu liderin serbest bırakılmasını isterim fakat benzer bir harici ziyaret ve müdahalenin diyelim ki bir İslam ülkesi yetkilisi tarafından bir batılı ülke vatandaşı muhalif lidere yahut siyasi şahsiyete karşı gerçekleştirildiğinde alacağımız tepkiyi hayal ederseniz ne demek istediğim anlaşılır. Bu çifte standarda dair size en yakınımdan verebileceğim bir diğer örnek de cezaevi komşularımdan birinin başına gelendir. Kendisi İranlıdır. İran devrimi için zamanında aktif mücadele yürütmüş olan arkadaşım Ali tam 18 yıldır türlü asılsız ve çarpıtılmış suçlamalara istinaden hukuksuz biçimde cezaevinde tutulmasına rağmen hiç kimsenin sesi soluğu çıkmamaktadır. Siyasi bir şahsiyettir ancak başkaları gibi devrimden milyon dolarlar devşirenlerden olmamış hakiki bir kahramandır o. Tabii onun hakkını savunacak bir batılı ülke yahut herhangi bir güya milletler arası hukuk yoktur. Ülkelerinin kurtuluşu ve bağımsızlığı için hayatları başta her şeylerini vermeye hazır olan, zaten sağ kalanları bu uğurda her şeylerini feda etmiş olan böylesi kahramanlar, sıkı militanlar ve savaşçılar, dünyanın büyük siyasi güçleri tarafından bir kahraman değil de aşikar bir tehdit olarak algılandıkları için, üstelik bu devletlerin tüm gizli servisleri, güvenlik güçleri ve diplomatları onların peşlerinde ve aleyhlerinde olduğu için, dünyanın her köşesindeki cezaevlerinde sahipsiz biçimde çile doldurmaktadırlar. Mesela Fransız cezaevlerinde hala Müslüman veya Hristiyan Lübnanlı savaşçılar bulunmaktadır. Esaretleri 20 yılı bulmuştur. Fakat burada Amerika Birleşik Devletleri baskısı bulunduğu için hakları olan hürriyetlerine kavuşamamaktadırlar. Bana gelince evet 15 yıldır buradayım. Peki 15 yıl önce ne olmuştu? 60 kadar Sudan gizli servis görevlisinin gözetim ve koruması altında hastaneden kaldığım villaya gidip gelmeyle geçen bir hayat sürmekteydim. Hareketlerimiz sınırlandırılmıştı. Biz de bundan istifade ediyor, bu sınırlı çerçeve dahilinde etrafta dolaşabiliyorduk. Bizi Hartum'da faaliyet gösteren yabancı gizli servislerinden koruyorlardı. Kaldı ki onları ben de fark etmiştim. Biz de Usame Bin Laden, Ebu Nidal ve İmad Mugniye ile beraber bu koruma şemsiyesi altında hayatımızı sürdürüyorduk. Ve bir gün gözlerimi Fransa'da CIA ve Fransız gizli servis yetkilileri karşısında açtım. Beni satmışlardı. Kimdi peki sorumluları? Sudan'ın siyasi lideri Doktor Hasan Turabi döneminde oldu bu. Turabi, uğradığım ihanetten sonraki hayatının büyük bölümünü ya cezaevinde ya ev hapsinde geçirdi. Diğer bir sorumluysa Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, şimdinin aranan adamı. Milletlerarası hukuka, milletlerarası adalete, milletlerarası mahkemeye inanmadığımı daha önce defaatle belirtmiştim. Bu sebeple Sudan halkı ve devletinin Milletlerarası Ceza Mahkemesi tarafından El-Beşir aleyhine alınan kararı tanımamalarını ve Sudan'ın hukuki bağımsızlığı mücadelesini destekliyor, tüm Sudanlılara candan iyi dileklerimi arz ediyorum. Burada başkanın şahsını değil, bir devletin başkanlık müessesinin ve bir ülkenin hukuken bağımsızlığını destekliyorum. Bu noktada harici bir müdahale kabul edilemez. Kullandıkları soykırım terminolojisi tamamen Yahudi merkezlidir ve emperyalizmin Sudan üzerindeki planlarının üstünü örtmeye matuftur. Ben Sudan'a Ağustos 1993'te Amman'dan kalkan Sudan Hava Yolları'na ait bir uçakla gittim. Bana bazı beynel milel ihtilalciler yanında, o zamanki eşim Filistinli Lana Jarrar da eşlik ediyordu. Kendisi o sıralar bir sonraki sene dişçi çıkmak üzere Şam'da üniversite okuyordu. Osmanlı aristokrasisine mensup bir aileye mensuptur. Ethem Bey'in torunudur. Hüzün verici bir hikaye olarak Fransa'ya getirilmemden sonra hiç korkmadan Fransa'ya gelmiş, adli yetkililere benim nerede olduğumu sormuş, savunmamı yapacak avukatlarımın organizasyonu için koşturmuş, gelip cezaevinde beni görmüş, bana elbise vesaire ihtiyaçlarımı getirmiştir. Her neyse o uçakta yine Sudan'ın o zamanki Dışişleri Bakanı da bulunuyordu. Havaalanına kadar bana Ürdün gizli servisinden arkadaşlarım da arabalarıyla eşlik etmişlerdi. Kral Hüseyin'in izni ve desteği altında bu arkadaşların bizim FHKC bünyesinde verdiğimiz geçmişteki tüm mücadelemizi destekleyen, bizimle aynı fikirde olan ve Ürdün'de yaşamamıza göz yuman insanlardı. Hatta 1972'deki Münih Olimpiyatları operasyonunu organize eden Ebu Davud'u da aynı şekilde desteklemekteydiler. Leyla Halit de aynı desteği görüyordu. Şam'dan Ürdün'e davet edilmiştik. Çünkü baba George Bush'un Irak'ın işgal ettiği Kuveyt topraklarına yönelik operasyonunu başlatmak üzere olduğu demlerdi. 1990 sonlarıydı ve Hafız Esad'la olan bir görüşmesinde ondan bizleri Suriye'den atmasını istemişti. Verilen listedeki ilk isim Ahmet Cibril, ikincisi Ebu Nidal, üçüncüsü de bendim. Şam'da asıl yaşayansa bendim. Ebu Nidal ve Cibril zaten gidip gelecek yerleri olan yahut Suriye'deki statüleri kalıcı olan kişilerdi. Aslında listedeki ilk isim bu manada bendim. Böylece Suriye'den ayrılmak zorunda kaldım. Şurası bir hakikattir ki sadece benim değil tüm Müslümanlar için geçerli durum şudur. Eğer gerçek bir Müslümansanız sizin lehinize işleyecek hiçbir milletler arası yasa yoktur. Zira siz bir ihtilalcisiniz, emperyalist baskıyı ve bunun yerleşik kurumlarını reddediyorsunuz, davanız için ölmeye hazırsınız, yani siz prensipleri olan bir insansınız. Böyle olunca ne devlet, ne yasa, ne basın nezdinde ve milletler arası zeminde herhangi bir değer taşımaz, herhangi bir saygı görmezsiniz. Şayet bu nevi prensipleriniz yoksa veya aşınmışsa, şayet onların satın almak üzere sizin için biçtiği fiyata razıysanız, artık tüm kapıların size açılacağı da aynı şekilde izahtan varistedir. Bu bakımdan hatta Amerika Birleşik Devletleri tarafından dahi müthiş meblağlarla satın alınmak istenmiş bir insanım. Neticede bana bedeli ne olacaksa olsun bunların tümünü reddettim. Kısacası hukuk önünde bir Müslümanın herhangi bir eşitliği yoktur bugün. Ben alelade bir siyasi mahkum olarak görülmüyorum ve günün birinde öldürüleceğimi de biliyorum. Birçok kişi benim yok edilmemi istiyor ve o günü hasretle bekliyor. Bunları söylerken gülüyor. Ama ben yaşayan bir şehit olarak hala hayattayım, mücadeleye devam ediyorum ki bundan gurur duyuyorum ve örnek olmaya, diğerlerini direnişe yüreklendirmeye bundan sonra da devam edeceğim. Akıllıca ve daha verimli olan yol, tecrübenin yaygınlaştırılması ve teşkilatlandırılmasıdır. Bizim gibi insanlar için hürriyet, mücadeleye geri dönmek demektir. Elbette mücadelenin çeşitli araçları vardır, silah her şey değildir. Onlarca yıl cezaevinde yatmış bir insanın çıkar çıkmaz silahlarını kuşanmasına da gerek yoktur. Onun mücadelenin başka cephelerini tecrübesiyle besleyip yönlendirmek, yeni devrimleri teşkilatlandırmak gibi yapabileceği, daha verimli olabileceği başka işler vardır. Bu benim için Venezuela'dır. Geçmişte Küba'nın oynadığı rol gibi, şimdi Latin Amerika ve Karayiplerin kurtuluşunun motoru olan Venezuela devrimini yükseltmek. Unutmadan, şu an üzerinde Sudan'la ilgili bir sözün Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak yazılı olduğu bir tişört giyiyorum. Her ne kadar Sudan'dan gönderilmemi sağlayanlar Sudanlı birkaç hain idiyse de benim Sudan'la ve seçkin halkıyla en ufak bir meselem yoktur. Oradan çok güzel hatıralarla ayrıldım. Çok güzel hediyeler aldım. Sudan halkı çoğunluğuyla asil, vatansever, İslam'a bağlı ve Siyonizm karşıtı, Arap ve Filistin davasına sadakatle bağlı seçkin bir halktır. Hatta Sudan Komünist Partisi Arap dünyasında İsrail'i tanımayı en başından beri reddeden yegane komünist topluluk olmuştur. Diğerleri bir takım siyasi mülahazalarla Moskova'nın İsrail'deki komünist kadroları düşünerek buna yanaşmaması sebebiyle net tavır geliştiremezken, onlar dimdik biçimde İsrail karşıtı pozisyon almışlardır. İşte sağıyla soluyla Sudan halkı böyle asil bir halktır. Buna bir örnek olarak anlatıyorum bunu da. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 15 Ağustos 2009. Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'i bana ihanetine rağmen destekliyorum. Size sormak istediğimiz bir soru olacak, Kumandan Carlos. Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'in durumu hakkındaki Milletlerarası Ceza Mahkemesi'nin onun için aldığı tutuklama kararı hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Söylediklerimi kaydediyorsunuz, değil mi? Söyleyeceklerim mühim çünkü. Evet. Güzel, dinleyiniz. Sudan'daki rejim ve onun başı olan Ömer El-Beşir için dünyada en az sempati duyacak kişi şahsımdır. Ömer El-Beşir ve Kli tarafından CIA'ya satıldım. Parayı CIA'ya teslim edilmem karşılığında petrodolarlarıyla Suudiler ödedi. Para hepimizin teslim edilmesi içindi. Ben, Ebu Nidal, Usame Bin Laden ve İmad Mugniye. Size hakikatleri söylüyorum. Yıl 1994, yani benim Fransa'ya teslim edilmemden hemen önce gerçekleşen anlaşma. Anlaşılacağı üzere ne Ömer El-Beşir ne de onun rejimine hiçbir sempatim yok. O bir haindir. Ancak adaletin tesisi noktasında benim için bugün asıl önemli olan ve benim bugün duyduğum asıl sempati Sudan halkının haysiyet ve hakimiyetinedir. Sudan büyük bir ülkedir, Afrika'nın en büyük ülkesidir, Afrika'nın en büyük Arap ülkesidir. Bizler Sudan halkını Arapların ve Afrika'nın en iyileri olarak nitelendiririz. Her şeyden önce Sudan bağımsız bir ülkedir, bir sömürge değildir. Zikrettiğim sebep dolayısıyla rejimini beğenmesem bile İslami bir hareket iktidardaydı ve benim orada bulunduğum dönemde hakikaten iyi ve muhteşem insanlar vardı aralarında. Çoğu öyleydi, bizzat biliyorum. Fakat yekpare bir yapı değildi bu. Ama son sözü şimdiki askeri güç söyledi ve böylece geldiler iktidara. Her neyse, bu ülkenin bir takım üstünlükleri vardır. Günden güne gelişiyor. Bir sömürge değil ve Afrika'daki çok az sayıda bağımsız ülkeden de biri. Evet, hakikaten bağımsız bir ülke. Hatta dünyadaki çok az sayıda bağımsız ülkeden biri. Birçok ülkeyle iyi diplomatik ilişkileri var. ABD hariç, Çin'le, Rusya'yla, birçok Arap ülkesiyle çok iyi diplomatik ve dostluk münasebetleri olan bir ülke. Resmi olarak da Filistin davasını destekleyen bir ülkedir. Evet, böyle. Ancak başkanını sevelim yahut sevmeyelim, emperyalist güçler Sudan'a saldırdığı anda o başkan artık Sudan'ın hükümranlığının şahsında tecessüm ettiği bir kişidir ki bu noktada dokunulmazdır ve Milletler Arası Ceza Mahkemesi'nin halkına kötü muameleden dolayı onu yargılaması söz konusu dahi olamaz. Tabii ki masum insanlar acı çekmiş, binlerce insan ölmüştür ama burada tartışılan mesele bu değildir. Sudan Devlet Başkanı'nı yargılamaya bahane olacak bir soykırım yoktur ortada ve durum kasten abartılmaktadır. Üstelik oradaki mesele hadiselerin başlangıcına baktığımızda şimdiki rejimden ziyade Batılı gizli servisler ve Sudan hükümetinde yer alıp da şahsi iktidar hesaplarından dolayı ülkeyi düzensizliğe sokmak isteyen bir takım politikacılar tarafından provoke edilmiştir. Bu imal edilmiş bir bunalımdır. Anlıyorum. Mesele nedir peki? Mesele Sudan'ın izlediği belli bazı politikaların ABD ve müttefiklerinin arzularıyla uyuşmamasıdır ki, böyle bir bahaneyle dünyada çok az sayıda olan gerçekten bağımsız bir ülkenin devlet başkanını yargılamak kabul edilebilir değildir. Milli hakimiyetin üstünde dışarıdan her türlü hakimiyete karşı savaşmak zorundayız. Bir cumhuriyetin üstünde Allah'ın kanunundan başka bir kanun yoktur ve bu husus çok önemlidir. Düşüncem bu noktada protestomuzu yükseltmemiz ve Sudan halkıyla yine beğenelim beğenmeyelim, onun hükümetiyle dayanışma içinde olmamız gerektiği şeklindedir. Asılsız ithamlarla ve hangi hakla bağımsız bir ülkenin devlet başkanını yargılayacaklarmış. ABD son 15-20 yıldır milyonlarca masum insanı katletmekten sorumluyken hem de. Kaç tane Amerikalı general veya bakan Irak'ta, Afganistan'da ve dünyanın başka yerlerinde yaptıkları katliamlar ve işledikleri suçlar için yine binlerce insanı kaçırdıkları için yargılanmıştır? Niçin Sudan ve onun devlet başkanı? Tabii onlar için Sudan devlet başkanı yargılanmaya müstahaktır. Çünkü en başta o bir siyahtır ve bir Müslümandır. İşte bu kabul edilemez. Tamam, olabilir. Benim için o bir haindir. Usama Bin Laden için de bir haindir. Şehit İmam Mugniye ve aynı şekilde Şehit Ebu Nidal için de bir haindir. Ama o aynı zamanda Sudan ve Sudan halkının şahsında tecessüm ettiği bir devlet başkanıdır da ve tam da bu yüzden ona karşı tezgahlanan bu komployu reddediyoruz biz. Ve bu çerçevede Sudan ve hükümetiyle dayanışma içindeyiz. Sanıyorum söylediklerim kafidir. Evet, söylediklerinizden çıkan mana olarak bunun milletler arası bir Siyonist Hristiyan komplosu olduğunu söylüyorsunuz. Elbette. Adı geçen mahkemenin ve ABD'nin bahanesi malum. Peki aynı mahkeme hiç ABD'yi yargılayabilir mi? Milyonlarca Iraklı çocuğun bombardıman, açlık ve hastalık sonucu katledilmesinden sorumlu olan küçük Bush ve babası Bush'u yargılayabilir mi? Çok haklısınız, Kumandan Carlos. Yaklaşık bir saat sonra Sudan Büyükelçisi ile bir görüşme yapacağız. Kendisine iletmemizi istediğiniz bir şey var mı? Adı nedir? İbrahim Matar. Çıkaramadım. Kendisine diplomatik bir dille şunları söylediğimi iletiniz. Kumandan Carlos'un Ömer El-Beşir ve Sudan hükümetiyle tarihi bir arka plan farkı bulunmaktadır. Tarihi anlamda farklı hususiyetlere sahibim. Ancak şu anki şartlar dahilinde Sudan halkıyla dayanışma içindeyim. Sudan'ın hükümranlığını savunuyorum ve yine şimdiki Sudan hükümetiyle de dayanışma içindeyim. Çünkü hiçbir yabancı gücün bağımsız bir ülkenin devlet başkanını yargılamaya hakkı yoktur. Ve Sudan'ın bir seçkinliği vardır. Sudan artık bir sömürge olmayıp tamamen bağımsız bir ülkedir. Anlıyorum. Sudan ve halkına yönelik her türlü saldırganlığı en şiddetli biçimde reddediyorum. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 7 Mart 2009. 17. ayrımın sonu sayfa 211.